Ayrım 10.
Şimdi avucunda kocaman bir toplu tabanca vardı. Onu iç cebine yerleştirdi ve evden çıktı. Yandaki halıhanenin bahçesinden geçerek çatır patıra vardı. Oradan da Hıdırlığa doğru yürüdü. Yamaçtaki patikadan gidiyordu. Ucuzluk bağlarına vardığı zaman ovanın doğu sınırını çizen Emir Dağları'nın üstü ağarmaya başlamıştı. Biraz daha bekledi. Artık 10-15 adım ötedeki yaprakları da seçebiliyordu. Cebindeki tabancayı çıkardı ve namluyu bir çalı köküne doğrulttu. Hayata daha tam anlamıyla yatmayan kol kol gerginliğine rahatça razı olmuyor, titriyordu. Tabanca 22 yıl ihmal edilen sol bileğe çok ağır geliyordu. Salih ümit kırıcı 20-25 saniyeden sonra tetiğe bastı. Kararlama bir atıştı bu. Atışların en sağlamı. Fakat hedefi heyecanla ararken merminin 2 adım sağa ve çok yukarılara vurduğunu gördü. Başında çavuş olsaydı tekmeyi çoktan kıçına yemişti. İyi ki çavuş mavuş yok diye gülerek mırıldandı. Sonucu hiç de fena bulmuyor, daha doğrusu bulmamaya ve bu işin tam bir sabırlı talim işi olduğunu kabule çalışıyordu. İkinci mermi daha da uzağa vurmuş, üçüncüsünün ise nereye gittiğini bulamamıştı. Sol kol her atışta biraz daha takatten düşüyor, daha da itaatsizleşiyordu. Bugünlük bu kadar, her gün 3 mermi diye düşündü. Üzerinde bir ciddiyet vardı. Kendini büyük görmek, mühimsemek istiyordu. Dönüşte uzun müddet ağır şeyler kaldırıp indirdi. Bileği ve kolu kuvvetlendirmek lazımdı. Sonra sedire oturup 8-10 toplu iğneyle çeşitli şekiller yapmaya başladı. Hızlı hızlı, daha hızlı diye parmaklarını zorlayıp duruyordu. Bu kol, bu bilek ve bu parmaklar onun istediğini yine onun istediği hızla yapacak hale gelmeliydi. İkinci denemede aşağı yukarı ilki gibi geçti. Mermiler her seferinde nişan noktasında biraz daha uzağa düşüyor. Çünkü bilek her atışta bir öncekinden daha fersizleşiyordu. O sabah bıkmadan, usanmadan taşlarla talim yaptı. Attığı taşlar ya çok ağır ya da çok küçüktü. Hafiflerle çalışmanın daha faydalı olduğunu fark etmişti. Bu işi her sabah tekrarladı. Gitgide yalnız kolu değil ciğerleri de açılıyor, kuvvetleniyordu. Kuvvet ve çevikliğini duymaya başlamıştı. Bu ona su katılmamış, hatta mutluluğa yakın bir neşe veriyordu. Artık uzun yürüyüş ve atlayıp zıplamalardan sonra bile nabzında da nefesinde de fazla bir artış olmuyordu. Bir sabah karnı kadar büyük bir taşı kaldırıp da 6-7 adım öteye fırlatıverince, "Ah sağ kolum, ah o da olacaktı ki" diye esef'ten çok gururla mırıldandı. Çünkü artık kendini eskisi gibi aciz hissetmiyordu. Kendine karşı güveni belirmişti. Çok şey yapabileceğine inanıyordu artık. Ah sağ kolum deyişi o eski deyişlerden bambaşkaydı. Sağ kolumda olsaydı dünyayı alt ederdim demek istiyordu. 10. gün mü neydi? Mermilerle düşünce ve kastının aynı şey olmaya başladığını gördü. Salih hangi noktayı seçiyorsa kurşun da orayı damgalıyordu. Toplu ile konuşur gibiydi. "Hadi bakayım oğlum, şu budak var ya, bildin değil mi? Uçur bakayım, güm." Ses kapı kalede kademe kademe yankılanır ve toplu sanki çapkın çapkın göz kırparak "Buydu değil mi?" derdi. Fakat namlusu ve topu nikel ağaçlı tabanca ile çekiştikleri, hatta sövüp saymaya kadar vardıkları da oluyordu. "İyi dinle beni tek göz. Hani şu gavur parasına benzeyen bir taş var ya, çaktırmadan bak len. Yan gözle gördün mü? Yeter len. Ah o gün doğuyor. Amma da güzel ha. Alına da moruna da kurban olayım. Uyuma len tek göz. Ben mahsustan derim bunları. Bizi görmedi sansın. Şimdi biz birdenbire bir döneceğiz. Zımba. Çaktın mı manzarayı?" ve sonra mırıltı fısıltı halini alıyordu. 1, 2, 3. Fakat çüş, çüş eşeğim çüş. Çünkü o gavur parasına benzeyen taş olduğu yerde olduğu gibi durmaktadır. Artık çekişme başlar. "Çüş sana ülen, yangından mal mı kaçırın? Acele başka, telaş başka. Dırlansam ne yapan? Hadi hadi kör sen de. Asıl kör sensin beyinsiz. Ağzını topla da yapacağın işe bak. Bu sefer de beceremezsen it ölüsü gibi gömerim seni vallaha. Toplu bu kuru sıkıdan yılmış gibidir. İkinci denemede taş kurşunu yiyince tıpkı ördek gibi bir arşın havaya zıplar. Hadi bir öpeyim de barışalım. Her gün biraz daha uzaktan ve biraz daha çabuk bu iş olup bitmişti. Şimdi mesele ben ne yapayım diye sorabileceği adamı bulmaktaydı. Doktoru camide görünce kabına sığmayacak kadar sevinmesi işte bu yüzdendi. Mahpushanenin üstüne kapanan demir kapısı açılacaktı. Salih hayata kavuşacaktı. Bu da ancak doktorun sayesinde olabilirdi. Bundan emindi. Babil kaç mil? Tam 70. Mum ışığında gidilir mi? Gidilir de gelinir de. Kocaman yüz yuvarlak turuncu bir ay Emir Dağları'ndan yenice kurtuluvermişti. Top yeri çobankaya ve minareler gümüşle yıkanır gibiydi. Fakat sokaklar karanlık mı karanlıktı. Kemiğe hasret itler uluyor, ciğer nedir tanımayan bir kedi, neslinin beyin zarını tırmalayan miyavlamaları damdan dama düello yapıyordu. Yanakinin meyhanesinde kasap havasının biri bitiyor, biri başlıyordu. Hristaki Mavridis kardeşler, bunlar İstanbul'a hele Atina'ya gitseler meşhur olurlardı ve dedirttikleri akşamlarından birindeydiler. Masalar bahçeye kurulmuştu. Lüks lambası küçük havuzun üstünde dev gibi zerdali ağacının dallarından birine asılmıştı. Çerkez Reşit yine oradaydı fakat Niko ve daha birkaç delikanlı yoktu. Müslüman evlerin çoğu uykuya varmış, geri kalanları da uykuyu arıyordu. Salih duvar diplerinden yürüye yürüye taş medreseyi geçti. Ara sokaklardan birine saptı ve soldan üçüncü evin kaldırımla bir kapısını tıkırdattı. Kapı hemen açıldı. İçerideki sanki onun ayak seslerini bekliyordu. Girdiği avlu zifiri karanlıktı. Salih durakladı. Kalın, tok ve duygusuz bir ses, "Gel," dedi. Salih kafasını şöyle bir yokladı. Tamamen yabancıydı bu ses. Adamın peşine takıldı. Bir kapıdan çıktılar, gökyüzü koyu lacivert ve pırıl pırıl görünüyordu. Bir iç avludaydılar, sağda ahır olacaktı. Salih bir atın dudaklarını birbiri üzerine titreterek soluk koyuverdiğini işitti. Şimdi önündeki adamın gövdesini iyice seçebiliyordu. Bu dev gibi bir şeydi. Sola döndüler. İki basamak çıkıldı. Yandaki pencereyi sımsıkı örten perde çok dikkatli bakınca bile ancak belli oluyordu. Adam kapıyı açınca Salih odanın bir tek mumla aydınlandığını gördü. İçerisi sigara dumanı ile doluydu. Hava iyice bayatlamıştı. Salih'in gözüne ilk çarpan avcı biçimi elbise ve kalpağı ile doktor oldu. Dipte ocağın yanındaki köşede bağdaş kurmuş oturuyordu. "Gel bakalım Salih onbaşı," dedi. Onun da sesi donuktu. Bir tuhaf oldu. Güvenemedikleri, hiç değilse benimsemedikleri belliydi. Kapıyı açan adam kuru bir ev sahibi nezaketiyle "Buyur otur," dedi. Salih onun gösterdiği yere diz çöktü. "Merhaba." Doktor söylemişti. "Merhaba," diye karşılık verdi ve "Merhaba, merhabalar." 6 defa tekrarlandı. Odada 6 kişi vardı ve Salih bunların ev sahibi dahil 4'ünü tanımıyordu. Fakat ev sahibini kestirebiliyordu. O kendinden efsane diye bahsedilen halisi olmalıydı. Yıllar önce Hacı Yakup Ağa'nın kızına vurulmuş, ağa vermeyince de Akşehir'i bırakıp gurbet ellere gitmişti. Salih onun ardından kendine kıyan kızın adını da biliyordu. Çünkü bu gönül macerası için yakılan türkü harpten önce dillerden düşmezdi. Halis'in demircilik yaptığı fakat topbaşların vaziyeti bozulduğu için dükkan açamadığı söylenirdi. Sonra onun da öldüğüne dair bir rivayet çıkmış, unutulup gitmişti. Doktor odadakileri yanındaki yamru yumru ve 40-45'lik adamdan başlayarak tanıttı. Yüzbaşı Hamdi, mülazım evvel Niyazi, "Rıza'yı bildin, Ali Çavuş benim sıhhiye çavuşumdu, sen topbaşların halisi tanıman değil mi?" Salih, "Biz yetişmediydik," dedi. Doktor sevgi taşan bir sesle, "Halis işte bu aslan," dedi, "Şark cephesinden geldi." Salih de ona karşı aynı heyecanlandıran sevgiyi duymuştu. iyice görmek istiyordu. Fakat o sigara dumanlarının bütün fersizleştiği mum ışığının yaramadığı köşede diz çökmüş oturuyordu. Elleri dizlerinin üzerindeydi, gövdesi dimdikti. Yiğit bir alçak gönüllülüğün dev gibi yontulmuş heykeline benziyordu. Doktor birdenbire yeniden donuklaşan bir sesle "Söyle bakalım onbaşı," dedi. Salih kendine söylendiğini hemen anlayamamıştı. Şaşaladı ve toparlanmak için işi şakaya vurdu. "Hangi onbaşı be doktor bey? Zevklenin mi benimle? Bizim onbaşılığımız kalmış mı?" Gülümseyen filan olmadı. "Doktor, mühim diyeceklerim var dediydin." "Dediydim, var." İyice bocalıyordu. O doktorla baş başa konuşmak istemişti. Mühim dedikleri de haber maver değil, içini kemirip duran dertlerdi, kendisiydi. Şimdi ise burada kendisinin lafı olmazmış gibi geliyordu. Doktor yumuşak pes bir sesle ama bal gibi emretti. "Haydi söyle." Salih yutkundu. "Ben şey, bundan 25 gün önceydi, bir gece Nikolar'ın, hani şeyine, meyhanesine gittiydim." Yutkundu, yine utanıyordu. "Bahçeden girdiydim. Baktım ortalıkta kimseler yok. Perdeler de iyice çekilmiş. Çalgı sesi de gelmez. İçime bir kuşku düştü. Usulcana yanaştım. Aşağıya girdim. Bir de ne göreyim. Hani ben Rumcayı çatpat sökerim ya. Çocukluğumdan bütün kodamanları toplanmış içeride. Papaz da orada. Bir harhar, bir gürgür. Meğer Trabzon'daki büyük bir papazdan mektup gelmiş. Herif paralı silahlı yardım istemiş. Bir çeşit seferberlik senin anlayacağın. Pontus'u kuracaklarmış. Papaz hepsini bir coşturdu, bir coşturdu. Tıpkı bizim İstanbullu hoca gibi. Onlar da kavilleştiler. Niko ile 5-10 arkadaşı hemen yola çıktılar. Ancak hani bir manifaturacı Vasil var ya, işte o mugayir kaldı. Yazık herifi, sık boğaz edeceklerdi. İyi direndi, doğrusu bu ya. Biraz durakladı, sonra tuhaf bir gülüşle itiraf etti. "Herif çıkarken beni de gördü, sövdü bana, pis dedi, öyle bir dedi ki, amma hak verdim, iyi de etti, yoksa aklım başıma gelmezdi." Sustular, Salih epey uğraştı ama ille bir şey söylemesi lazımmış gibi önleyemedi. "Şu İstanbullu hoca, hani hiç de iyi etmiyor, öyle bir kanıyorlar ki ona." Doktor sardığı sigarasını doğrulup mumdan yaktı. Bu sırada yüzünün çizgileri büsbütün derinleşmiş, kederli bir hal almıştı. 2-3 nefes çektikten sonra "Doğru," dedi. Bu doğru anlattıkları için mi yoksa İstanbullu hoca için miydi bilemedi. Doktor gözlerinin içine bakıyor ve susuyordu. Salih duyduğu tedirginlikten kurtulmak ister gibi konuştu. "Ben de elimden geleni yapmak isterim." Doktor donuk bir sesle "Yap," dedi. "İyi olur." "Yapayım ya, nasıl iyi olacağını ben de bilmen. Sen ne yapacağımı de bana." Sesi öfkeliydi. Doktor gülümsedi. Galiba kararını vermişti. "Ali Emmi'ye git. Her şeyi anlat ve o ne derse yap." Salih biraz tereddütle. "Amma doktor bey," dedi. "Ali Emmi İstanbullu hoca der, bir daha demez." Doktor soğuk bir sesle. "Bakma sen ona, dediğimi yap. Gider önce bir elini öpersin. Bizden selam söylemeyi unutma," dedi. Salih "vay moruk vay" diye düşündü. Demek Ali Emmi kuvacılarla bir olmuş. Doktor sigarasını ocakta söndürürken gözleri yaptığı işe bakıp konuştu. "Sen istersen git artık Salih." Salih boynunu büktü. "Git dersen gideyin." Doktor gülümsedi ve yüzbaşı Hamdi'ye baktı. O da omuzlarını "sen bilirsin" gibilerden oynattı. Bir şey söyleyen çıkmadı. Bu da kal demekti. Salih sevindi. Mumun alevi milyonlarca kilometre uzaktaki bir yıldız gibi hafif titreyişlerle küçülüp büyüyordu. Turuncu aydınlık odanın köşelerine doğru önce süt rengi, sonra gri, daha da sonra barut rengi bir hal alıyor. Sigara dumanları da onun aksine köşelerde ancak fark edilebilen bir akışla ocağa doğru kayıyor. Yaklaşınca da dönemeç yapan bir ırmak gibi birdenbire hızlanarak bacanın çekişine kapılıyordu. Önce kim kiminle konuşacaktı, bunu tespit ettiler. Sonra da neler söyleyeceklerini kararlaştırdılar. Doktor, "Tam da ayın 14'üne denk geldi. Şimdi sokaklar gün gibidir. Yoksa hemen bu gece bitirirdik bu işi dedi. Yüzbaşı Hamdi bıyıklarını buruyordu. Yarına kalmayalım be doktor dedi ve mülazime döndü. Ne dersin Niyazi? O da doktordan özür diler gibi cevap verdi. Bir mahsur yok sanırım. Doktor kabul etti. Pekala, hocaya ben gideceğim demek. Ama sana bir şey diyeyim Hamdi, küçük hacı daha tehlikelidir. Her naneyi yer, dikkatli ol. Yumuşak başla, sert bitir ve övebildiğin kadar öv. Hoşlanır bundan. Böylece de ancak sen ayrıldıktan sonra düşünmeye başlar. Niyazi'nin işi kolay. Ali emminin dediğine göre mumcu yarı hazırmış. Mesele bugün hocanın yaptığı aşıyı çürütebilmekte. Bunun için de hepimiz şu dört noktanın üzerinde duracağız. Kuvayi Milliye'nin ilk hedefi, vatanı ve zat-ı şahaneyi düşman baskısından kurtarmaktır. Bu bir, fırkalarla ve siyasetle hiçbir ilişiği, hiçbir makam ihtirası yoktur. Bu iki, kurtuluşumuz ancak Kuvayi Milliye sayesinde mümkündür. Çünkü zat-ı şahanenin ve hükümetinin eli kolu bağlıdır. Padişahımız Kuvayi'yi açıktan açığa tutamıyorsa, bunun sebebi düşmanın eline düşmüş bulunmasıdır. Yoksa gönlü bizimle beraberdir. Her fırsatta elçiler göndermekte, teşci ve teşvik etmektedir. Etti 3. Dördüncü de bize karşı duranlara, hele işimizi güçleştirenlere zerre kadar acımayacağız, tamam mı? Odadakiler tamam diye mırıldandı. Doktor, bir de dedi sırasına getirip şunu söyleyin. Akşehir bize müzahir olursa civardaki eşkıyalar derhal temizlenecektir. Halkın temayülü de bizedir. Eşrafın göstereceği anlayışsızlığın vebali büyük olacaktır. Bir sigara daha sararken sözünü yine aynı kelimeyle bitirdi. Tamam mı? Tamamdı. Şimdi bir bir çıkalım. Hayvanları Ali Çavuş ile Rıza medresenin arkasında hazır tutar ne olursa olsun. Hiçbirimiz yarım saati geçirmeyeceğiz. Hazırlanalım. Birdenbire kalkıverdi. Salih de kalktı. Halis yüklüğün kapısını açmıştı. Sırayla önce doktor, sonra yüzbaşı, sonra mülazım, sonra çavuş. Rıza ve Halis, Salih'in ağzını sulandıra sulandıra fişekliklerini kuşandılar. Filintalarını aldılar. Doktor, önce ben çıkayım. En uzağı benimki. Salih'le beraber gideriz. Hadi Salih dedi. Fakat eli kapının mandalında durdu. Islık çalınıyor. Halis, müsaade buyur diye dışarı çıktı. Islık bu sefer daha açık işitildi. Rıza, Haşim dedi. Halis bahçe kapısını açtı, içeri bir gölge kaydı. Beraberce geldiler. Salih, Haşim'i tanıyordu. Terzi yanında çalışırdı. 18 yaşında ya var ya yoktu. Odaya girince nefes nefese, doktor bey dedi. Zaptiyeler sizin evi bastılar. Seni sordular. Anan yok dedi, inanmadılar. Her tarafı aradılar. Aralarında Seyit de vardı. Bana usulca hoca haber vermiş kaymakama dedi. Doktor sordu. Gittiler mi? Haşim, yo dedi. İkisi sizin orada. İkisi de hocanın evi önünde bekliyorlar. Sabaha kadar da duracaklarmış. Yüzbaşı, sen gitme artık doktor dedi. Doktor dalgın dalgın, gitmek asıl şimdi icap ediyor galiba diye söylendi. Kısa bir sessizlik oldu. Sonra doktor Salih'e dönerek, sen böyle oyunları pek seversin değil mi? Dedi. Salih hiçbir şey anlamamıştı ama elbette der gibi güldü. Tamam, bizim işimiz 3 dakika ya sürer ya sürmez. Hadi eyvallah, gel Salih. Bahçeye geçtiler. Ay artık iyice yükselmişti. Ağaç gölgeleri dantelalar örüyor. Yapraklar damarlarında su yerine nur dolaşıyormuş gibi sanki içten içe aydınlık görünüyordu. Kainat masmaviydi. Dağ tepeleri mavi, gökyüzü mavi, gölgeler bile maviydi. Ayın sarışın ışıkları fark edilmiyor, onlar bile mavi sanılıyor. İnsana mavi esintiler içinde uçuyormuş gibi bir duygu geliyordu. Doktorun içine birdenbire bir hüzün çöktü. Bir hüzün ki asla... Asla kaybolmayacak gibi geliyordu ona ve doktor hayatın bu hüzünle başladığını, bitiminin de bununla olacağını ta can evinde duydu. Hayatın çekirdeği bu hüzündü galiba. Allah'a imanı hiçbir macerasında, maceralarının hiçbir anında sarsılmamıştı. tertemiz bir Müslümandı. Talihin en kötü oyunlarında bile sitemi aklının ucundan, gönlünün kıyısından geçirmemişti. Fakat işte kainatın masmavi bir nurla yıkandığı bu gece, bu eşsiz güzellik karşısında bu derin, bu avuntusuz, bu devasız hüznü önleyemiyordu. Dünya bu kadar yaşamalı, bu kadar güzel olsun. İnsanlar imanı ta kendisi saysınlar da, bu korkuyu, bu zifir gibi karanlık, bu kan, kan, daima kan kokan, bahtsızlık faciaları önlenemesin. Yanılmalar önlenemesin, ihanetler, kancıklıklar önlenemesin ha. İkilikler önlenemesin, hakkın, hakikatin, gerçeğin, faziletlerin nerede olduğu bir türlü bilinemesin ha. Hırslar, küçük hesaplar, yersiz, sebepsiz yüreksizlikler, yüreksizlikten de beter uyuşukluklar, kararsızlıklar önlenemesin. Çöküntüyü önlemesi gerekenler hazırlasın çöküntüyü ha. İsyan mı? Haşa. Doktor isyana kapılacak, hatta meyledecek tinette değildi. Fakat bu hüznü önleyemiyor, bu hüznü insanoğlunun kaderi saymaya başlıyordu. Hayır, buna sebep bugün içinde bulunduğu durum değil, memleketinin durumu değildi. Sebep İstanbullu hocanın vaazı değil, İstanbullu hocanın gammazlığı ve ona kananlar, körü körüne aldananlar değildi. Mesele bundan bugünden ibaret olsaydı ancak kuvveti kamçılanır, kavga iştiyakı körüklenirdi. Nitekim öyle de ola gelmişti fakat. Doktor Salih'in iki adım önünde başı eğik, hafifçe kamburu çıkmış, elleri külot pantolonunun ceplerinde ağır ağır yürüyordu. Salih onu başlangıçta düşünceli bir karar arıyor, bir şey tasarlıyor sanmıştı. Fakat yavaş yavaş bitkin ve çökkün olduğunu anladı. Deminki o mum ışığındaki, dünyanın dönüşünü değiştirebilecek gibi görünen adam bu muydu? Çelimsiz yapısına anlaşılmaz bir kuvvet, hatta heybet veren avcı biçimi elbisesi ve çaprazlama astığı filintası doktorun çökkünlüğüne şimdi, bu ışık dantelalarının arasında bir belirip bir kaybolurken ancak trajik bir görünüş verebiliyordu, başka değil. Doktor birdenbire, "Biraz oturalım," dedi. "Nasıl olsa vaktimiz var." Salih, çök emri almış gibi çimen yolun kıyısına çömeliverdi. Doktor da yavaş yavaş oturdu. Evet, mesele bundan, bugünden ibaret değildi. Öyle olsa kuvveti artar, kavga iştiyakı körüklenirdi. Nitekim öyle de ola gelmişti. Ama doktor bahçeye çıkar çıkmaz bütün benliğini, hem de metafizik yönleriyle birlikte masmavi esintiler içinde dalgalanır bulmuş ve aynı anda bu hüznün, yani bu ikiliklerin, bu hırsların, bu yüreksizlikler ve kararsızlıkların sebep oldukları gaddarlıklarla birlikte sürüp gideceğini. Çünkü sürüp geldiğini, bunun, yani bu duyduğu avuntusuz, bu devasız hüznün hayata eşit olduğunu sezivermişti. Kainat hep böyle masmavi nurlar, masmavi esintiler içinde dönüp duracak, güller hep aynı enfes renkleri ve kokularıyla açacak, ormanlar şarkılarını ebediyete kadar söyleyecek, dereler ışık oyunlarının binbir çeşidini tekrarlayacak, tekrarlayacak. Aşk insanı daima Tanrısına yaklaştıracak, Tanrı daima gönüllere ve dağ başlarına rahmetini yağdıracak. Fakat insanlar daima, daima, daima yaşadıkları sürece daima bu güzellikler için, bu aşk için ve Tanrı için gaddarlaşacak. Bu zifir gibi karanlık, bu kan, kan sadece kan kokan faciayı oynayacaklardı. Zafer çoğu zaman haksızın, kalleşin, döneyin olacak. Binde bir hakka, fazilete, hakikate gülünce de haksızlar, kalleşler, dönekler çıkacak. Bunları da ezmeler, gadretmeler, çalmalar, çırpmalar, ihtirasların, budalalıkların bilgiyle akılla beslenmemiş iyi niyetlerin canavarlıkları kovalayacaktı. Doktor yenilmez hüznünün içinde bu kaderi kıyametlik görüyor, mücadelenin iyi kötü, doğru yanlış mücadelesinin kıyamete kadar süreceğine inanıyordu. Saniyelerin sert tırtırlarını insanın sinirlerine sürte sürte geçmekte olduğunu artık Salih de duymaya başlamış, Mehtap'ın romantik büyüsünü de katıldığı maceranın neşe veren heyecanını da kaybetmişti.